Abi ben makul olacağım dedim. Kimseyle kavga etmeyeceğim dedim. Ama kitabın ortasından konuşacağım dedim. Kabul gördüğüm kadar varım zaten. Sonuç itibariyle ben televizyoncu biri değil. Makulü temsil eden çok fazla sayıda insan yok.
Bir araştırma şirketi ya bu kadar da sert gitmesem falan demedim mi? Yani.
Araştırması da yalan, fikri de yalan, içerik de yalan. Olabiliyor. Bir lider için en tehlikeli olan şey nedir biliyor musunuz? Nasılsa seçim yok, dolayısıyla keyfini kaçırmamıza gerek yok. Bir de şu var, Türkiye'de bir değişim olacak.
Onu görüyorum.
Muhalefetin içerisinde %1'lik sesi çok çıkan ama %1'i geçmeyen bir kitlesi. Etrafınızda alkışlayan biri varsa, çok iyi gidiyoruz diyen biri varsa bu oranın artık benim için hokkabazıdır, maskotudur. Kral çıplak diyebilen birileri olması gerekiyor.
Faruk Acar bir gün Türkiye'de Türkiye'nin en önemli anket şirketlerinden birinin sahibi olacağını ve özellikle seçimler öncesinde ağzından çıkan her sözün toplum tarafından dikkate alınacağını hayal eder miydi? Böyle bir hayali var mıydı?
Yani açık söyleyeyim yoktu. Çünkü çok yani hikayesi, arka planı olan bir dönüş söz konusuydu benim için araştırma sektörüne. Çalıştığım kurumda aynı zamanda kardeşimin de içinde olduğu bir kurum olması nedeni de kardeşimin ayrılmasıyla birlikte ben de o kurumdan, bugün de sahada bizim rekabet içinde olduğumuz, meslektaşlarımın da içinde olduğu bir kurumdan bahsediyorum. Bu araştırma şirketinden ayrılmak durumunda kaldım. Yine eski hikayeme döndüm. İşte İstanbul'da Fatih'e geri döndüm. Fatih'teki imkanlarımla kendi adıma başka diğer bileziklerimi hayatta kalmak adına kullanmaya gayret gösterdim. Ve sonrasında Bursa'ya döndüm. Bursa'ya dönünce memleketime araştırmacılık hep yapmak istediğim ve gerçekten insanın kendisini bulduğu, heyecanlandığı bir alan olarak değerlendirilebilir. Bursa'ya döndüğümde ben tekrar araştırmacı olmak istiyorum diye Endiyar'ı böyle iki sandalye bir masa şeklinde kurduğumda Bursa'da bugünkü Endiyar konumunda olan şirketlerin taşeronluğunu yapmak için bir yola çıkmıştım. Fakat Yaradan'ın nasibi, bizim prensipli duruşumuz, bir şekilde önümüze çıkan fırsatları doğru değerlendiriyor olmamız vesaire derken biraz hilal taktiği gibi düşünelim. Stratejik olarak Bursa'dan hemen yanı başında olan Yalova'ya, Yalova'dan Kocaeli'ne, işte Sakarya'ya, işte Kütahya'ydı falan derken bir Marmara bölgesi araştırmacısı olduk. Daha sonrasında da Türkiye'ye nasip oldu ve girmiş olduk. Bugünkü konum itibarıyla dünyada bir araştırmacı olmayı hayal edebilirsiniz ama o günkü koşullarda Türkiye'nin ulusal bazda kıymetli bir kurumu haline dönüşmeyi hayal ediyor muydum? Yalan söylemeyeyim, öyle bir şeyim yoktu, hayalim yoktu yani.
Faruk abi, şimdi her şey değişiyor ve gelişiyor. Herhalde değişim şu anda kaçınılmaz en mutlak sonlardan bir tanesi. Anket şirketleri de sonuçta vatandaşla birebir temasla sonuç ortaya çıkartan birer şirket veya şirketler. Siz de kendinizi bu değişime nasıl ayak uyduruyorsunuz yani şirket olarak? Yani Endiyar her bir sonraki yaptığı ankette mutlaka doğru sonuca ulaşmak için farklı metotlar deniyor. Bu gelişimi ve değişimi nasıl sağlıyorsunuz?
Aslında dünyadaki bizim sektörümüze ilişkin teknolojik altyapıyı takip etmek, bu işin merkezi tabii ki Amerika. Amerika'da bu işler nasıl oluyor'yu takip etmeniz gerekiyor. Avrupa'da bu işler, yani batıdan bahsediyoruz aslında ama merkezi Amerika olarak özellikle vurgulamanda fayda var. Think Tank kuruluşlarının artışı, enstitülere dönüşmesi, araştırma kurumlarının daha çok bilimsel bir zemin üzerinden meseleyi ele almaları, artık kamuoyu araştırmacılığı ölçeğinden biraz daha enstitü mantığına döndü. Şu an itibariyle Batı'da halen Türkiye'de uyguladığımız klasik elinize kağıt kalem alıp sokağa çıktığınız bir araştırma yöntemi yok. Fakat burada müşterinin talebiyle de alakalı bir sıkıntı yaşamanız mümkün. Yani siz gelişmek isteyebilirsiniz ama müşterinin ezberi doğrultusunda bunu yapmanız çok mümkün olmayabilir. Bugün birçok lider halen bir araştırma sunduğunuzda ilk sorusu, daha bismillah araştırma raporunu açarken yüz yüze mi yaptınız, telefonla mı yaptınız, internet üzerinden bir uygulama söz konusu diyerek bir ön yargıyla araştırma raporunu açmakta. Dolayısıyla biz takip ediyoruz. Biz yaklaşık olarak 2015 yılından itibaren yüz yüze araştırma yöntemine tamamen kapandık. Yani müşteri özel bir talepte bulunuyor ise yine kontrollerinin bizde olduğu, şirketimizde bulunan, sahayı kontrol edebileceğimiz iPad'ler üzerinden anketörün herhangi bir müdahalesinin mümkün olduğunca asgari düzeyde olduğu sistemi kontrol etmeye çalışıyoruz. Yapabiliyoruz ama tavsiyem ki bir süre sonra artık müşteriniz size de bağlı pozisyon alabiliyor. Sen nasıl dersen şeklinde bir yere evrilebiliyor. Kredi alanınız oluşabiliyor. Bizim şu anda örnek veriyorum bu plazaya. Şimdi bu plazada 3-4 farklı kurum var. İşte NDR var, yine ajans var, kampanya ajansı, BTVD Medya var. İçeride çalışan 100 personel olduğunu düşünün. Bu ajansa sizce bir anketörün girip benimle görüşme ihtimali söz konusu mu?
Çok
kapıdan
zor.
Geçen ama ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak oy kullanacağım değil mi? Veya karşı taraftaki gördüğünüz ikiz kulelerde herhangi bir beyaz yakalı çalışan insana bizim ulaşmamız mümkün mü?
Zor.
Bir anketör olarak. Söz konusu dahi değil. Ya da kapalı bir site ortamında, güvenliğin olduğu bir ortamdan sitenin içerisine girip o apartmandaki biriyle görüşmemiz mümkün mü? Değil. Ama bu telefonla mümkün. Biz o evin içerisine, o plazanın içindeki arkadaşa ulaşmaya daha olası bakabiliriz telefon yöntemiyle. İnternet yöntemiyle çok daha olası hale getirmemiz daha mümkün olabilir. Ama bugün itibariyle Amerika'da artık yüz yüze görüşme yöntemi zaten yok. Yaklaşık 10 yıldır yok. Batı'da gelişmiş teknolojilere baktığınızda telefon sistemine geçildi. Bugün itibariyle o da yok. Biz halen Türkiye'de telefonu bile ikna etmeye çalışıyoruz liderlere ya da araştırmayı yaptıran müşterimize derken telefon yöntemi bile Amerika'da, Batı'da, gelişmiş ülkelerde sistemden kalkmış vaziyette. Ama bizim bütün sistemimiz şu an itibariyle Türkiye'de en gelişmiş teknolojiyi içinde barındırıyor. Yazılımımız, kitlemiz, örneklem gruplarımız vesaire telefon görüşme yöntemleriyle bir günde sonuç alabilmemiz mümkün olabiliyor. 2015'ten beri de bunu çalışıyoruz.
Şimdi Faruk abi, Türkiye'de siyaset aslında insanların bir numaralı gündem maddesi. Yani kıraathanede, kuaförde veya bir yere misafirliğe gidildiğinde. Dolayısıyla bu orantıda da seçim sonuçları da çok fazla merak ediliyor. Şu anda da 2023 bizim çok gündemimizde. Ama şöyle geriye doğru baktığımızda kutuplaşmanın bu kadar fazla olduğu bir dönemde bazen sizi çok şaşırtacak anket sonuçları da çıkıyordur mutlaka. Çıkmıştır da.
Tabii.
Ya biz acaba bunu açıklarsak tepki alır mıyız diye. Yani sağ ya da sol fark etmiyor genel olarak. Böyle bir kararsızlıkla karşı karşıya kaldınız mı hiç?
Şöyle, sonuç itibariyle sahada uyguladığımız araştırmanın soru formatını ben içinde olarak sahaya çıkıyoruz. Yani arkadaşlar kendi kafalarına göre işte böyle bir soru soralım, dolayısıyla da sahada çıkalım, patrona da gidelim, bunu paylaşalım rapor. Olmuyor böyle. Sonuçta bu soru formatını biz birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla sosyolojiye hakimseniz, Türkiye'de geçmişe dair fikir edinebileceğiniz başlıklarınız varsa, yıllardan süre gelen bir periyotla takip ettiğiniz başlıklar varsa büyük olasılıkla siz o sorunun nasıl yanıtlanabileceğiyle ilgili de bir fikre sahip olabilirsiniz. Tam olarak nokta sonucu bulmanız mümkün olmayabilir ama yaklaşık kabaca diye ifade edilen sonucu zaten o soruyu sorarken tahmin etmeniz mümkün olabilir. Eğer siyasete hakimseniz, siyasetin içerisinde ve sosyolojiyle ilgili yakından uzaktan, yani araştırmacı olmanıza gerek yok. Yani Adem Metan'a ben burada birlikte bir soru formatı çalıştığımızda o sorulardan yaklaşık olarak Türk toplumunun nasıl cevap vereceğini sorduğumda çok uzağa gitmeyecektir. Yaklaşık bir sonuca beni götürecektir aslında. Şimdi dolayısıyla biliyoruz aslında gelebilecek yanıtları aşağı yukarı tahminler üzerinden yorumlamamız mümkün. Bizim işimiz ne? Noktayı bulabilmek. Yani gerçekten X partisi ya da Y başlığının %52 olmasını bilmek. Adem Metan bunu %50 olarak tahmin edebilir. Kabaca %50-50 gibi diye düşünebilir. Ama benim işim o sonuçta %52.3 olduğunu görmektir. Araştırma demek aslında bu. O anlık fotoğrafı okumak. Şimdi bu tür şeyler olmuyor mu? Genelde olan bir başlık bu. Sıkıntılı gördüğüm ya da ya acaba burada bir yanlış okumamız söz konusu olabilir mi diye yorumlayabileceğim sonuçlar gelebiliyor önüme. Şaşıracağımız sonuçlar gelebiliyor ama biz kamuoyuna araştırma sonucu bırakalı araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmama kararını tahmin ediyorum bir 7-8 yıl önce aldık. O günden itibaren kamuoyuyla hiçbir şekilde araştırma sonucu paylaşmadık. Sadece seçimden önce müşterilerimize ulaştırmak üzerine veya Adem Metan'a ulaştırıp bu senin putunda bulunsun kardeş Biz böyle bir sonuç bulduk. İki gün sonra gerçekleşecek olan seçim sonuçlarını biz böyle öngörüyoruz NDR olarak diye. Adem Metan'a bunu paylaşıyoruz ya da kamuoyunda paylaşılmasından sıkıntı yaşamayacağımızı düşündüğümüz bizim müşteri kitlemize de hitap eden insanlara bunu paylaşıyoruz. Ama kamuoyuyla paylaşırsak bu bizi sıkıntıya sokarı 7-8 yıl önce sonlandırdık diyebilirim. Ama müşterimizle paylaşırken tabii müşteriniz ile olan ilişkinizle de alakalı bu. Yani X bir liderle çalışırken ya ne alakası var kardeşim ben bu sonucu kabul etmiyorum şeklinde bir beklentinin dışında durum ortaya çıkabilir. O da sizin araştırmacınızın ve geçmişinizin ya da kariyerinizin gücüyle alakalıdır. Bu yanıtı yaklaşık 15 yıl önce alabiliyordum ama bugün itibariyle ha ilginçmiş peki buradan ne okuması yapabiliriz şeklinde yanıtlar alıyorum diyebilirim müşterimden.
Bu evet hayır referandumunda herhalde en sıra dışı sonuç sizden çıkmıştı.
Evet, 2010 yılında, 12 Eylül'de.
2010, evet. Hatta birkaç milim diyeyim yani, milim sapması olmuştu herhalde.
Tam gibi, evet.
Mesela o anket sonucunu açıklarken Faruk Acar, ya acaba bunu bir Sümenaltı yapalım.
Çok çekinmiştim. Çünkü o dönemde...
Çünkü herkes 50-51, belki 50-52 çok zordu herhalde değil mi?
Hatta
52 yoktu.
Hayır, %60'larda olacağını öngören araştırma şirketleri vardı ve benim ciddiye aldığım kurumlardı bunlar. Rekabet içinde olduğum, piyasadaki var olan, sizin de ismini bildiğiniz, bugün halen gördüğünüz şirketlerden de hayır ve %60 düzeyinde hayır şeklinde değerlendirmeler, açıklamalar söz konusuydu. Biz son 48 saat kala artık seçim yasaklarının başlayacağı bir evreye girerken bu sonucu gördük ama bizim elimizde tabii bir trend vardı. Yani evet yönündeki sonuç aslında son yaptığımız araştırmayla sürpriz olarak önümüze çıkmadı. Önce 52 oldu, 53 oldu, 55 oldu falan öyle çıktı. Sonrasında da 57,5 gibi bir sonuç koyduk biz kamuoyunun önüne. Yani bir yanında tabii medya da bunu haberleştirmeyi seviyor. Araştırmaları sever medya. Dolayısıyla X şirket %60 hayır dedi, Y şirket işte evet'i %51 gösterdi falan, NDR %57,5 açıkladı falan diye. Şimdi bir tarafta hayır %60, diğerinde %60 evet'e yakın bir sonuç. Aradaki fark çok ciddi bir fark. Dolayısıyla bu araştırmanın hatasıyla alakalı açıklanabilir bir şey değil. Eğer siz çok büyük bir hata yaparsanız ve %60 evet dediğiniz halde %60 hayır çıkarsa ya da tam tersine durum gelişirse piyasadan anında silinmeniz mümkündür. Ve sokağa çıkamaz. Yani böyle de bir riski var.
Çok zor.
Ama ben araştırmama güveniyorum dedim o gün. Çok büyük bir riskti benim için. Kariyerimin yani bugünkü seviyesine yani eğer bugün baremi 10 olarak koyarsak standart kariyer baremini 10 olarak koyarsak o gün benim için 3-4. Basamaktı. 3. 4. basamaktaydı. Eğer gerçekten başarılı olamasaydık bugün itibariyle belki de bugün bu toplantıyı, bu değerlendirmeyi yapamıyor seviyesine şu evrilmemiz mümkün olabilirdi.
Bursa'da olabilirdik belki.
Aynen. Ama elhamdülillah hem yanılmadık hem de kamuoyundaki güveni daha da pek iştiren ve NDR'ın markalaşma sürecinde çok ciddi anlamda bir dönüm noktasının olduğu bir referandum geçti benim için. Hatta hiç unutmuyorum, o zaman Doğan Haber Ajansı'ydı. Referandumun galibi NDR diye bir manşet atmıştı. Çok gururlandım. Tabii çok özel bir şeydi benim için. Ama ürktüm mü? Evet, %60 hayır varken %60'a yakın evet paylaşmak benim
çok
için
zor bir karar.
Çok zor bir karardı. Ama ticaret dediğiniz şey ya da yürüyeceğiniz yolda kariyeriniz güvendiğiniz şekilde eğer inandığınız şeyin arkasında duruyorsanız başarılı olmanız da kaçınılmaz olabiliyor. Tabii yaradanın nasibiyle birlikte.
Evet, her şey zaten nasip. Son dönemde bir linç kültürü başladı. Maalesef çok maalesef sert boyutlara da ulaşmaya başladı. Fakat siz Türkiye'nin en önemli haber kanallarından Habertürk'e çıkıyorsunuz. Bayağı hani bam bam bam. Ben mesela izlerken diyorum ki ya bu herhalde yani...
Bunu nasıl söylüyor yani?
Ya bu kadar da... falan. Yani ben mesela senin adına çekindiğim oluyordu şey mesela. Öyle. Hatta bu seçimlerden sonra kampanyayla ilgili bir eleştirini dinlemiştim yani. Hani bu işin sadece kampanya boyutu değil birçok farklı alanın olduğundan bahsetmiştim falan filan. Mesela bu seni ürkütmedi mi? Yani sonuç olarak bir araştırma şirketi ya bu kadar da sert gitmesem falan demedin mi? Yani?
Şöyle, şimdi tabii bir anlayış üzerinden profesyonel hayatınızı ele alıyorsunuz. İnsanlar sizi bir yere konumlamak istiyorlar. Bir kalıba sokmak istiyorlar. Eğer ben seni izliyorsam ve sen orada bir şöhrete ulaştıysan, sen orada bir kanaat önderi gibi artist konuşuyorsan, ben sana ayar verebilirim hakkını kendinde doğal olarak görüyor. Böyle bir şey yok ama sonuç itibariyle ben işimi yapıyorum. kabul gördüğüm kadar varım zaten. Sonuç itibariyle ben televizyoncu biri değilim. Ben orada her şeye burnunu sokan ve yorum yapan bir yorumcu da değilim. Hatta bunu gördüğümde bu insanlarla yayına çıkmayı da kabul etmeyen biriyim. Yani kuralları olan biriyimdir. Türkan Şoray kuralları bende de var yani. Öyle herkeste yayına çıkmam, herkesin yayınına da çıkmam. 10 yıl, 12 yıl önce aldığım bir karar bu. Neyi temsil etmeye çalıştım ben? Türkiye'de şu boşluğu gördüm ben 12 yıl önce. 2010'dan beri başlayan bir süreç bu. Evetçiler, hayırcılar işte o dönemde başladı. Makulü temsil eden çok fazla sayıda insan yoktu Türkiye'de. Artık kalmamıştı. Kamplaşma, kutuplaşma süreci bugünün meselesi değil. Bu 12-13 yıldır devam eden bir süreç. İşte Gezi olaylarıyla pekişen, daha sonrasındaki gelişen bütün olaylarla bunu tsunami etkisiyle yaşadık diyebilirim. Abi ben makul olacağım dedim. Kimseyle kavga etmeyeceğim dedim. Ama kitabın ortasından konuşacağım dedim. Eğer arkanızda bir bagajınız yoksa, ekşi yiyip karnınız ağrımıyorsa, rahatça makulü temsil etmeniz mümkün olabilir. Şimdi benim son dönemde bir tek program yapıyoruz. Fatih Altaylı'da yapıyorum. Evet. Şu anda öyle beşli altılı grupların içerisinde olmayı istemiyorum açıkçası. Çünkü oradan bir sonuç, verimli bir sonuç alabileceğimi de düşünmüyorum. Ya da yaptığım işe burnunu sokmasına normal hayatta müsaade etmeyeceğim insanlarla karşılıklı bir temas içerisinde bulunmak istemiyorum. Bir trolle muhatap olmak istemiyorum. Ama bu programların aslında varlık nedeni rating tabii ki. Aynı zamanda bunlar ticari kurumlar. Buralarda kendinizi tam ifade edemeyeceğiniz şekilde olmaktansa hiç olmamayı yeğlerim şeklinde bir durum. Taraf olan hiçbir kanalda ve mecrada bulunmuyorum elimden geldiğince. Fatih Altaylı biraz böyle farklı bir yapıya sahip. Daha rahat konuşabileceğimiz bir zemin söz konusu. Farklı görüşten arkadaşlar da var. Haftada bir, çok şey olmamak üzere, Habertürk'ü de şu anda yani kanallar içerisinde taraflık noktasında en makul olanı olarak görmem nedeniyle. Çok yıllara sahip bir geçmişim olduğu için Habertürk'te. Dolayısıyla medyanın el değiştirmesi, oradaki kutuplaşmayı falan da kendi okumalarım doğrultusunda olmak istemememdi. Şimdi yıllarca insanlar ya bu adam hiç kavga etmeyen makul bir karakter konumlama. Sonuçta ben araştırmacıyım Adem. Faruk Acar kimdir? Faruk Acar sokakta şu fotoğrafı gördünüz mü? Hakkında ne düşünüyorsunuz? Şeklinde araştırmalarımıza da tabii ki koyuyoruz ara ara. Yani hem araştırmacıyım hem de kendimle ilgili araştırma yaptırmayacak halim yok. Ara ara Faruk Acar'ı duydunuz mu? NDR'ı biliyor musunuz? Güvenilir buluyor musunuz? Gibi araştırmalar tabii ki yaptık. Şimdi sokakta makulü benim istediğim noktayı bulabilmek için çabamızın karşılığını aldığımızı düşünüyorum aslında bir ölçüde. Markamız zarar görmedi. Çok aykırı sonuçlarla yanılan bir pozisyonda olup mahcubiyet yaşamadım hiçbir şekilde. Elhamdülillah 2004 yılı itibariyle Türkiye genelinde ulusal bir araştırma kurumu olarak öne çıktık. O günden itibaren devam eden bütün seçimlerde ya en yakın tahminde bulunan ya da tek bilen araştırma kurumu olma ünvanına ulaştık. Yani Türkiye'nin en güvenilir marka değerine sahip olan araştırma kurumuna iddialı bir şekilde bunu paylaşabilirim. Tabii ki birkaç güvendiğim diğer kurumla birlikte beraber yürüdük aslında diyebilirim. Fakat şunu söyleyeyim. Bir yere çok emek veriyorsanız ve verdiğiniz emeğin heba olduğunu gözünüzün önünde gözlem yaparak değerlendiriyorsanız, doğrudan arka kapı diplomasisiyle bunu çözmeye çalışıyorsanız, elinizden geldiğince naçizane fikirlerinizi ya da dertlerinizi paylaşıp sonuç alamıyorsanız, bunu kitabın ortasından hakkı konuşarak da yapmanız mümkün olabilir. Eğer çekineceğiniz bir gündeminiz yoksa, ajandanız yoksa, oradan samimiyetle mesajlarınızı iletmek bir fırsat olarak karşınıza çıkabilir. Ben de o fırsatı değerlendiriyor olabilirim. İşimi yapıyorum zaten. Eğer benim profesyonel hayatıma zarar verecek bir pozisyon içerisinde olduğumu hissedersem anında ekranlardan ve bütün bulunduğum noktalardan çekilebilecek kadar da kendimi artık yorgun hissediyorum. Yani hani şey de merakım yok. Ya eskiden şu vardı çünkü. Bak o burada ben de olmalıyım. Kariyerimde daha da ilerleyebilmem için kamuoyunun önünde televizyon. Abi 1500-2000'e yakın program yapmışım. Bugün bir sürü ben moderatörüm diyen, ben programcıyım, televizyoncuyum diyen insandan ve hali hazırda ekranda bulunan insanlardan çok daha fazla çeşitli kanalın içerisinde onlarca, ulusal ya da uluslararası fark etmez, kanalın içerisinde hem röportaj yapmışım hem televizyon programı yapmışım. Moderatörlük de yapmışım içine girmiş, şu olmuş bu olmuş. Dolayısıyla öyle bir merakın kalmıyor bir süre sonra. Twitter'dan insanlar eleştirebiliyor, eleştiriyor. Ben bakmıyorum diye. Ya bir süre sonra artık ona döndüm. Artık Twitter'da kullanmıyorum zaten.
2023 seçim sonuçları bugün sosyal medyadaki yazılanlara bakılarak yorumlanabilir mi?
Kesinlikle hayır. Vallahi Adem, büyük olasılıkla sen sosyal medya deyince tabii insanların aklına ne geliyor? Herkesin kullandığı, etkin olarak kullandığı yapılar geliyor. Ama sosyal medyayı bizim gibi insanlara sorduğumuzda, biz bunu soruyoruz çünkü sokakta. Sosyal medya deyince aklınıza ne, hangi şirket geliyor ya da işte kurum ya da yapı geliyor diye sorduğumuzda. Eğer Instagram kullanıcısı ise genelde Instagram geliyor. Twitter kullanıcısı ise bizim gibi insanların genelde sosyal medya deyince Twitter geliyor aklına.
Evet.
Şimdi Twitter'dan seçim kazanmak eğer mümkün olsaydı ya da Twitter'da bizim takip ettiğimiz insanların yorumlarından hareketle bir seçim sonucu çıkarıyor olsaydık tahmin ediyorum bugünkü itibariyle botlar bilmem işte bir sürü sahte hesaplar yumurta falan hesaplarının daha yaygın olmadığı dönem olan 2011'ler 12'ler 13'te ben o dönemlerde katılan biriyim. Yani o zaman gerçekten kaliteli bulduğum bir mecraydı. Yani haber alabileceğim evet. Ve farklı insanların farklı görüşlerini okuyabileceğim bir mecra olarak.
Bir de Twitter'ın saygı vardı o zaman.
Saygı, aynen. Şimdi o Twitter kahramanları, klavye falan muhabbetleri yapılıyor ya. Onların daha az olduğu bir dönem. Şimdi o dönemde de yapılan bir sürü değerlendirmeye göre işte Selahattin Demirtaş Twitter'dan başbakan olacaktı yani. Böyle değerlendiriyor.
Evet.
Ya da onlarca kez CHP iktidar olacaktı yani bu arada geçen süreçte. Twitter'dan, Instagram'dan faydalanmak bir siyasetçi için ya da vatandaş için tabii ki kıymetli. Tabii ki burası bir fotoğraf verebilir. Verebilir. Ama Adem Meta'nın profili eğer ortalama bir temsiliyet noktasındaysa, yani X cenahına ya da Y cenahına daha yakın olan bir karakter değilse, makulün temsili olabilecek ortalama bir yerdeyse, onun yaptığı araştırma sonuçları benim için kıymetlidir. Oradan bir anket girer ve evet, hayır sonucu. Ama şimdi bir bakıyorum ben, X vatandaş adam 30 yıldır belediye başkanı. Adam 30 yıldır siyasetin içerisinde pozisyon almış biri. Anket açıyorum. Bu mu iyi, bu mu iyi? Ya kardeşim zaten senin takip ettiğin ve takip edildiğin kitle belli. Dolayısıyla onun oy kullanma sonucuna göre %85 senin istediğin sonuca göre bir sonucun ortaya çıkacağını zaten biliyorsun.
Evet.
Şimdi dolayısıyla insanlar aslında kendine yakın insanları takip ediyorlar. Trolleri de takip etmek istemiyor zaten insanlar. Dolayısıyla kendi yakın hissettiği insanları takip ettiği için oradan iktidarda bir değişiklik olacağı işte ya da gücün nereye doğru evrileceği falan gibi yorumlar, çıkarımlar yapabiliyor. Ben siyasetçinin bunu en verimli haliyle kullanmasını tabii ki destekleyen biri olarak bunu söyleyebilirim. Ben Instagram'ı kullanıyorum. Yani hani etkin bir kullanıcı mıyım? Hayır. Ama giriyorum. Reels'da komik videoları da izliyorum. Oğlumla, kızımla iletişimimi tutabilecek jenerasyonun neler yaptığını da gözlemlemeye çalışıyorum. Eğlenmek de istiyorum. Ama daha çok Instagram kullanıcısıyım. Twitter'da sadece gündük geliyorum, Faruk Acar diye bir arama yapıyorum. En sona tıklıyorum, bakıyorum son 24 saatte çıkanlar neler, benimle ilgili yazılanlar. Sadece buna bakıyorum. Onun dışında ya millet ne yazmış, nasıl yazmış artık bununla ilgilenmiyor. Bunun gibi çok fazla sayıda insan olduğunu biliyorum. Ama siyasetçinin bunu kaçırmaması gerektiğine inanıyorum. Yani ben kaçırabilirim. Adem Metan da kaçırabilir. Ama siyaset yapan birinin oradaki her bir noktaya değinecek bir zemini tutabilmesi gerektiğine inanıyorum. Adı Facebook'tur. Kimisi için boomerların kullandığı bir şey haline dönüştü. Adı Instagram'dır. Gençlerin ve kadınların daha yoğun olarak kullandığı bir şey gibi görünebilir. Adı LinkedIn'dir. Sadece iş hayatının network'ü için bir şekilde tutabilmek adına bunu kullanıyordur. Adı Twitter'dır. Siyasi bir içerik noktasındadır. Trump diye biri vardı dünyada ve sadece Twitter üzerinden tüm dünyada gündem olabilmeyi sağlayan bir aktör haline dönüşmüştü.
Evet.
Oysa ki Amerikan başkanının son dakikasını geçmeyecek ben bir televizyon bilmiyorum. Ama Twitter'dan yayın yapıp Twitter'dan sonuç alan bir medya kullandı Trump. Böyle düşünüyorum.
Evet ya, hayatımızda çok ilginç
tabii
bir şeydi yani. Abi sürekli araştırmaların içerisindesin. Herkesin merak ettiği bir soruyu sorayım. İstanbul, Ankara şu anda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetiliyorlar. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Sence vatandaşın memnuniyet oranı ne durumda? Bir araştırmanız var mı bununla ilgili? Yani bugün seçim olsa tekrar İstanbul'u Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş kazanır mı?
Şimdi şöyle, İstanbul ve Ankara'da seçimlerin sonuçları, yani bugün Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ya da Mansur Yavaş'ın Ankara'da belediye başkanı olmasını sağlayan şey onların projeleri değildi zaten. Bir kere bunu böyle değerlendirelim. Bu hakkı teslim etmekte fayda var. Yani en azından hakkı yememek diyelim. Yani daha önceki belediye başkanları burada bu şehirlerde seçmenleri memnun edecek şekilde hizmet etmediler. Dolayısıyla da seçim kaybettiler gibi bir durumdan bahsedemeyiz. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde başarılı olmuş. Kendi adını öne çıkarabilmeyi başarmış. Lideri olan, genel başkanı olan Sayın Kılıçdaroğlu nezdinde de makul bulunan diğer mahalleye de bir çentik atabilecek ya da oraya da sempatik görünebilecek bir aktör olarak görünmüş, inanılmış ve sahaya çıkarak kendini Türkiye'nin aktörü haline getirmiş bir aktör. Mansur Yavaş daha önceki seçimlerde de önümüze çıkmış olan yine Ankara'da bilinen Beypazarı'ndan sonra Melih Gökçek'te girdiği yarışta ucu ucuna kaybeden ve ikinci kez tekrar yarışa dahil olan yine az önceki saydığım Ankara'nın hassasiyetleri, Ankaralı olmak, Ankara'nın beklentilerini karşılayan adaylar olarak çıktılar. Fakat Kadir Topbaş İstanbul'da çok kötüydü. Allah rahmet eylesin. Çok kötüydü. Dolayısıyla biz gidelim Ekrem İmamoğlu bundan çok daha güzel şeyler yapacak diyerek oy kullanmadı insanlar. Bir yarış söz konusuydu. Bir siyasi kamplaşma söz konusuydu. O Ekrem İmamoğlu'na denk geldi. Evet. Adı Ahmet olsaydı da, Mehmet, Ayşe, Fatma olsaydı da aynı şeyin yaşanma potansiyeli mümkündü. Ekrem İmamoğlu bunu iyi yönetti. Daha doğrusu Ekrem İmamoğlu bunu iyi yönetirken AK Parti kötü yönetti diyebiliriz. Yoksa İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun projesi nedir diye sorduğumuzda sokakta insanların aklına gelen bir proje falan yok. Yani işte süt gibi bazı kamuoyunun önünde tartışılan bazı başlıklar var diyebiliriz ama bugün sokağa çıktığımızda Ekrem İmamoğlu'nun performansını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorduğumuzda insanlar İstanbul Büyükşehir'deki performansını değerlendirmiyor bize. Bize Ekrem İmamoğlu'nu bir Türkiye siyasi aktörü olarak değerlendiriyor. Tekrar seçim olsa Ekrem İmamoğlu'na oy verir misiniz? Sonucu da evet ben memnun kaldım ve dolayısıyla tekrar tabii ki başkanımın devam etmesini talep ediyorum gibi bir beklenti üzerinden değil ya da Mansur Yavaş'ın. Ekrem İmamoğlu'nun ne kadar fanıysa, ne kadar arkasında bir kitle olarak duruyorsa, ona ne kadar siyasi olarak inanıyorsa bugün itibariyle tekrar oyumu evet Ekrem İmamoğlu'na veririm şeklinde. Ama onun yarınki ajandası için, yarınki pozisyonu için oyunu belirleyecek diyebiliriz. Yani hem Mansur Yavaş için hem Ekrem İmamoğlu için. Çünkü bu dönemde de hizmetlerini gösterebilme fırsatları da olmadı zaten. Yani böyle bir durum da ortaya çıkmadı. Yani sokağa çıktığımızda bize 5 tane Ekrem İmamoğlu'nun mesela şu anda 150 günde 150 proje gibi bir şeyi var, kampanyaları var gördüğüm kadarıyla. Mesela 150 proje değil, yani 5 tane Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı projeyi sayın deseniz, ben sayamam bir araştırmacı olarak. Yani mutlaka dokunduğu şeyler var ama onlar zaten devam etmesi gereken projeler. Bu da kıymetliydi. Çünkü yıllarca iktidar partisinin vatandaşla paylaştığı gerçeklik şunun üzerine kuruluydu. Biz gidersek yeni gelenler mevcuttaki durumu devam ettiremezler. Hayır devam ediyormuş, bu görüldü. Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da bunların devam ettiğini gösterebildi. Ama ilave bir şey koyabildi mi üzerine derseniz, ben 5 tane böyle özel bir proje sayamam. Çünkü proje üzerinden de bir seçim dönmedi. Yani eskiden ben bunu çok önemserim. Yaklaşık 20 yıl önce yaptığımız belediye araştırmalarında, Adem bu çok önemli. Sokakta X belediyesi bir aydınlatma direği koyduğunda, ya bizim belediye acayip çalışıyor kardeşim diyen bir anlayıştan, milyar dolarlık bir köprünün artık görülmeyen bir yere evrildiği bir dönem yaşadı Türkiye. Dolayısıyla çıtanın bu kadar yüksekte olduğu bir yerdeyken belediye başkanlarının da işinin kolay olmadığını, hizmet bazlı, proje bazlı ellerinin kolay olmadığını söyleyebiliriz. O yüzden bu kişiler de doğru rolü oynuyorlar. Mevcutta belediyedeki hizmetlerin devam etmesini, yani orada bir eksikliğin olmayışını gösteriyorlar. İlaveten de siyasi pozisyonları için yatırımlarını devam ettiriyorlar.
Çok önemli bir sorun var ama ondan önce bir burayla ilgili bir magazinsel bir soru sorayım abi.
Tabii.
WhatsApp gruplarında çok fazla dolaşacak bir soru. Tamam. İstanbul'a AK Parti'den kim aday olur? Adil Bey'in ismi çıktı hatta CNN Türk'ten Fulya Öztürk bir soru da yöneltti kendisine. Adil Bey de çok şey yani
iki bakan çok öne çıkıyor. Hem Adil Kara İsmailoğlu hem de Murat Kurum'un adı çok öne çıkıyor. Bence ikisi de çok başarılı bakanlar bu arada. Yani kişisel kanaat olarak bunu paylaşabilirim. Fırat Kurum tabii daha eskiden, yani ilk Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği andan itibaren bakan, evet. Adil Bey değişim sonrasında gelen bir bakan ama çok hızlı adapte oldu, sürecin içinde oldu, kamuoyuna kendini tanıtabilme fırsatı buldu. Zaman zaman bazı şeylerle, yani birbirine girme, siyaseten çarpışma haliyle,
polemiklerle
ama zaman zaman da meseleyi bir şekilde başarılı bir profil çizme noktasında gösterebildi. Ben tabii mevcutta hali hazırda Tevfik Göksu'nun isminin her daim kullanılacağını düşünebiliriz. Çünkü şu anda grup başkanı olarak eskilerden kalan, yani bir iki isimden biri. Yani diğer rekabet içinde olduğu diğer belediye başkanları artık burada belediye başkanı değiller. Farklı pozisyonları var. Kimler? İşte Ahmet Misbah Demircan gibi, Mustafa Demir gibi, Hasan Can gibi, ha. Fazlı Kılıç gibi.
Bir dönem isimleri en çok konuşulan isimlerdi.
Tabii bu isimlerdi. Şimdi onlar yok. Onlar başka pozisyonlardalar. Daha Türkiye siyaseti için pozisyon aldı. Biri milletvekili oldu, diğeri bakan yardımcısı vesaire falan falan. Şimdi Tevfik Göksu bugün hala Ekrem İmamoğlu ile mücadele eden meclisteki aktör görüntü itibarıyla. Şimdi bu isim doğal olarak kendi ismi öne çıkacaktır. Ama Murat Kurum'un başarılı profili. Bu dönemde en başarılı bulduğunuz bakan kimdir diye sorarsanız bana, Murat Kurum'u ilk üçe koyarım ben de. Yani Hulusi Akar bence orada önemli. Adil Bey keza onlardan biri. Adil Bey de bildiğim kadarıyla zaten belediyecilikten gelen biri.
Evet, İBB'den.
Dolayısıyla İstanbul'un gündemi nereye evrilir? Genç bir profil olması talep edilir. Ekrem İmamoğlu gibi aktif biri olması talep edilir. Bu başka şeyleri akıla getirebilir bir önceki seçimde. Ve siyasi bir aktör olması gereklidir. Şimdi AK Parti'de buna baktığınızda kimler olabilir diye sorarsanız bana, gençlerden öne çıkmış olan AK Parti'de bizim yaptığımız araştırmalarda AK Parti'de en önem verdiğiniz ya da başarılı bulduğunuz isim kimdir diye sorduğumuzda bu isimler çıkıyor. İşte Süleyman Soylu çıkıyor, Hulusi Akar çıkıyor, Ömer Çelik çıkıyor. Yani Ömer Çelik mesela. Şöyle düşünün, şöyle tutun meseleyi. Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu karşı karşıya bir mücadele halinde olsalardı, dezavantajlı ve avantajlı olan taraflarını bir şekilde değerlendirecek. Hı. AK Parti bu kez böyle bir sürpriz, yani amaya bırakacak bir pozisyonda olmamak için en iyi adayını koymak durumunda kalacaktır. Herkese dokunabilen, herkes tarafından en azından makul görülebilen, nispeten makul, evet, görünebilen bir ismi koyacaktır. Bu isimler de onlardan oluşacak diye düşünüyorum. Yani kendilerinin böyle bir talebi var mı? Ama siyasette 24 saat o kadar, yani bugün çok iyi gördüğünüz bir aktör, 24 saat sonra gerçekten façası çizilmiş, karizması çizilmiş bir şeye dönebiliyor.
Şimdi Faruk abi, yani bir gerçek var. Herkes herkes hakkında her şeyi söyleyebiliyor. Evet. Sen neden böyle söyledin diyemediğimiz bir dönemdeyiz.
Doğru.
Ki siyaset bunun en dibine kadar yaşandığı bir, doğru, alan. Faruk Hocan AK Parti ile bir sürece girdi. Hı hı. Ki çok önemli ve çok zor bir, evet, süreçti. Çok da konuşuldu. Çünkü herkesin istediği bir yerdi. Bu seçimlerde de öyle olacak muhtemelen.
Tabii.
Yani bu kampanyayı kim yönetecek? Çünkü oranın patronu olacak. Bütün başarı da ona yazacak. Başarısızlık da ona, tabii, yazacak. Önemli bir süreçti. Sonrasında sizin bir İYİ Parti süreciniz oldu.
Evet.
Yani bu dışarıdan anlatırken bile zor. Ama bir anda en yakın arkadaşınız bile sizinle fotoğraf vermeyebilir.
Evet.
Selamı,
evet,
sabaha kesebilir.
Tabii, tabii, tabii, tabii.
Bize ihanet ettin diyebilir. Faruk Hoca niye böyle bir zor bir süreci tercih etti?
Şimdi tabii giriş, gelişme ve sonuç bölümüyle bunu izah etmeye, hı, çalışayım.
Soruyu da doğru sorduğumu bilmiyorum. Süreç çok zor bir,
eyvallah,
süre çünkü.
Şöyle çok özetle şu şekilde anlatmaya çalışayım. Ben Cumhurbaşkanımızla yakın çalışmaya başlayınca tabii önce araştırmalar bağlamında süreç oluştu. Daha sonrasında strateji girdi ve Allah rahmet eylesin, Erol abi vefat etti. 15 Temmuz'da, evet, şehit oldu. Şimdi ondan sonraki süreçte de kampanyalar. Yani aslında bir partide liderle en yakın çalışmanın 3 ayağıdır bu, saç ayağıdır. Ya araştırmacı olmalısınız, liderle araştırma paylaşmanız, sunum yapmanız gerekir. Ya stratejide bulunduğunuz pozisyon sizi lidere yakınlaştırır. Strateji konuşursunuz, değerlendirme yaparsınız, politikalara karar verirsiniz vesaire. Fikir teyatisinde bulunacağınız bir ortamın içinde olmanız gereklidir. Lider için ya da kampanyaları yöneten kişiyseniz lidere çok yakın olmanız mümkün. Şimdi bu 3 Apolet'te bende oldu. Yani araştırmalar, strateji ve
kampanya.
Şimdi 2018 genel seçimleri benim için çok zor bir süreçti. Çünkü Türkiye'de o dönemde tabii hem bir taraftan AK Parti'nin artık süre gelen yıpranmıştı. Çünkü 10. yıldayken 11. yıla geçtiğinizde yıpranmanız bir yıl daha gerçekleşmiş olur. 2018 yılında da durum artık çok kolay olmayan bir seçim dönemine girdi. Daha öncesinde de bir referandum. Geçmesi neredeyse imkansız olan Türkiye'de yeni bir sisteme, çünkü biz ilk referandum sürecine başladığımızda hayır oyları %70'ler dolayındaydı. Sistemin değişmesi talep edilmiyor idi. Fakat işte %50'yi geçti ve sistem değişti. Şimdi sistem değiştikten sonra kimine göre 13. fark etmez sistem değişse de, kimine göre de 1. Cumhurbaşkanı yeni sistemde ilk başkan seçimiydi. Dolayısıyla bu benim için çok önemliydi. Çok zordu. 59 kiloya düştüm. Seçim bittiğinde 59 kiloydum. Gece gündüz burası işte burada bütün ekibimle birlikte Bismillah dedik. Cumhurbaşkanımızın yanından ben ayrılmadım. 10 dakika ayrılmadım. Gece eve, o çok çalışkan biridir. Çok çalışır yani. Gecenin 4'ünde eve gidip, Ramazan'da, sıcakta, oruçluyuz. Böyle bir dönemi de vardı kampanyanın. Gece evine bıraktıktan sonra ben şirkete geliyordum. Ertesi gün girecek olan reklamlarımızın temasını tartışıyordum. Stratejik olarak diğer rakibimiz neler söylüyordu, onları izliyordum. Muharrem İnce, Meral Akşener neler yapıyordu bu arada. Onlara yeni bir durum geliştirmeye çalışıyorduk vesaire. Tabii tek başıma değil bunu. Bir ekiple yapıyoruz. Yaklaşık 800 kişilik bir ekiple yaptık tüm Türkiye genelinde. Ve ertesi gün sabah yine Cumhurbaşkanımızla birlikte evde onu karşılayıp günaydın, bismillah, 2 ya da 3 farklı bölgede, şehirde mitinge gidiyorduk. Mitingden iniyoruz, tekrar geliyoruz, burada sahurda, başka programlar falan.
Her gün birbirini
yani
tekrarlayan
günler. Acayip yoğun bir dönem. Şimdi seçim bitti. Çok şükür biz kazandık. İnandığımız sürecin sonunda, vakit Türkiye'nin vakti olduğuna inandığımız bir motto üzerinden seçimi aldık. Ve Türkiye Cumhuriyeti 1. Başkanı ya da 13. Cumhurbaşkanı olarak halkın oyuyla seçilmiş bir lider olarak Bismillah deyip başladık. Şimdi sistem değişti. Sistem değişince tabii parti ile Cumhurbaşkanı'nın, külliye ve parti genel merkezinin, partili bir Cumhurbaşkanı olmanın falan kodları daha ilk kez yaşanacağı için farklı süreçler, dinamikler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi iletişimle ilgili bir arkadaşımız geldi, oraya yerleşti, atandı Cumhurbaşkanı tarafından. Kabine dışarıdan aktörler, siyasetin olmadığı bir kabineden oluştu. Genel merkezde de siyaset tutulmaya gayret gösterilerek bir pozisyon alındı. Fakat benim için artık çok yorucu olmaya başladı süreç. Çünkü artık olumsuzlukların daha da derinleştiği, Cumhurbaşkanı'nın yeni sistemi Bismillah deyip daha yeni bir döneme başlanıyor. Bir sürü sorumluluğu arttı. Hem iletişim bağlamında hem mesai anlamında çok yoğun bir sürecin içine girdi. Bir de Tayyip Erdoğan'la çalışmak çok başka bir şey. Yani çalışan herkes, yakın çalışan herkes bunu söyleyecektir. Yakın çalışandan kastım nedir? İşte doktorudur, korumasıdır, yani yakın korumalarıdır. İşte kampanyacısıdır, işte özel kalemleridir vesaire. Bu insanlar bilebilir. Onun dışında ikinci halkada olanlar çok gözlem yapamıyor olabilir. Ama çok yakınında çalıştığınızda sürecin temposunu ayarlamak çok kolay değildir. Ben çok fazla liderle çalıştım. Kendi ölçeğinde bölgesel liderle, 800 belediye başkanıyla çalıştım. Türkiye'deki bildiğiniz bütün büyükşehir belediye başkanlarıyla çalıştım. Çok uzun yıllardır çalıştım. Daha önce liderlerle, yani bugün Numan Kurtulmuş AK Parti'nin işte genel başkan vekili ama ben Has Parti'de genel başkan olarak onunla çalışıyordum yani. Süleyman Soylu, Demokrat Parti, ben çalışıyorum. Muhsin Yazıcı, Allah rahmet eylesin. Mustafa Destici, bugünkü pozisyonu. Bunlar her biriyle çalıştım ben. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın, özellikle Abdullah Gül'le, şimdi Cumhurbaşkanımızın bu anlamda temposu farklı çalışıyor. Partili Cumhurbaşkanı ilk kez olacağı için Türkiye'de partiyle iş tutmak. O zaman tanıtım medya başkanı Mahir Ünal idi. İşte Fahrettin Altun iletişim başkanlığına gelmişti. Bir de kampanyaları yöneten bir direktör var işte Faruk Acar Cumhurbaşkanı'nın yanında. Şimdi hem partiyle hem Cumhurbaşkanı'yla, Cumhurbaşkanlığı'yla hem Cumhurbaşkanı'nın bizzatihi kendisiyle çalışmak tabii bana çok büyük bir tecrübe kazandırdı. Bir kere onu net olarak ortaya koymam gerekiyor. Fakat çok fazla olumsuzları paylaşan kişi haline döndüm. çok keyif kaçıran biri haline döndüm. Cumhurbaşkanının çalışma temposu ortada, çok yoğun bir mesai veriyor. Dertleniyor gerçekten meselenin içine girmeye, Türkiye'nin sorunlarını çözmeye. Her yerde de böyle bir sistemle birlikte çok büyük bir talep doğrudan kendisine artık beklenti olarak ulaştığı için. Ama ben bu arada Faruk Acar olarak alıyorum bir araştırma, geliyorum. Diyorum ki burada çok büyük bir sıkıntı var, sorun var. Öteki tarafa gidiyorum. Ya burada sıkıntılı durum başka şekilde devam ediyor. Bu tarafa gidiyorum, sıkıntı. Yani Faruk Acar sadece görüldüğünde kişiler nezdinde sıkıntıları paylaşan kişiye dönüştü.
Dertler geliyor.
Ha, dertleri paylaşan kişiye ve keyif kaçırmaya. Sürekli muhalefet ağzıyla konuşan bir aktöre dönüşmeye. Yani öyle bir şey yok. Ben rasyonel bir zeminde durum paylaşımını. Bir lider için en tehlikeli olan şey nedir biliyor musunuz? Nasılsa seçim yok, dolayısıyla keyfini kaçırmamıza gerek yok. Dolayısıyla güzel şeylerden bahsedelim diyen adamdır en tehlikeli kişi. Bu çok var. Şu anda da var. Görüyorum. Bütün liderlerin etrafında var. Sadece Cumhurbaşkanı değil. Araştırması da yalan, fikri de yalan, içerik de yalan. Olabiliyor yani. Şimdi neden? Çünkü seçim yok. Bunu teyit edebileceğimiz bir durum yok. Oysa ki bugün keyfini kaçırdığında emin ol çok daha büyük bir dostluk gerçekleştirmiş olur. Hani dost acı söyler dediğimiz mevzu var ya. Bütün liderler için geçerli. Etrafınızda alkışlayan biri varsa, çok iyi gidiyoruz diyen biri varsa bu oranın artık benim için hokkabazıdır, maskotudur. Kral çıplak diyebilen birileri olması gerek. Eğer siz böyle bu pozisyonda artık çok fazla sorun paylaşmaya başlarsanız, ben Cumhurbaşkanı'nı çok seven biriyim. Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla özel bir hukuku olan biriyim. Bunu da hiçbir zaman çekinmem. Çalışacağım herkesle de paylaşabilen biriyim. Hiçbir sakıncası yok benim için. Gerçekten onu çok seviyorum. Bir dost olarak, bir abi olarak gördüğüm için. Onunla artık ilişkim çok başka bir yere gelmişti kendisiyle. Üzmeye, çok üzmeye başladım ve çok sorun paylaşmaya başladım. Bu durum parti içerisinde tabii Cumhurbaşkanı'nı üzen kişiye de dönüştürdü beni. Genel algı buna dönüştü. Bir süre sonra artık verimli olamamaya başladığımı fark ettim. Ben kendimi yavaş yavaş çekmeye, tamam o halde olmayayım noktasına. Tabii bu arada ayak oyunları, bir sürü alengirli işler de olmuştur siyaseten. Benim pozisyonumdan, Cumhurbaşkanımızla aramızdaki durumu farklı görmek isteyen, operasyon çekmeye çalışan, siyasi oyunlar içerisinde olan aktörler de oldu. Tabii ki burada isim vermeyeyim ama mahşerde bunların hepsiyle hesaplaşacağım. Hasta hakkım helal değil, bunu da söyleyeyim. Ama bir süre sonra Cumhurbaşkanımıza ilk verdiğim bir söz vardı. Bir gün artık doğru olmadığına inandığım şeylerin içinde olduğum veya size verimli olamadığım şeyleri görürsem, artık buraya verim sağlayamayacağımı düşündüğüm bir durum ortaya çıkarsa ben müsaadenizi isteyeceğim diye. O müsaadeyi istedim. Cumhurbaşkanımız tabii tamam hadi müsaade senin şeklinde olmadı süreç. Biraz böyle bir sürümcemede geçen bir süreç oldu. Elimden geldiğince ben her şeyi yapmaya çalıştım. Naçizane ne geldiyse elimden bunu yapmaya çalıştım. Samimiyetle, tüm kalbimle. Hesabını veremeyeceğim hiçbir işin içerisine girmedim. Elhamdülillah. Çok şükür. Hiçbir kamu kurumuyla çalışmadım Cumhurbaşkanımızla çalışırken. Kamu kurumu değil, kamu kurumunun bir parçası olan bir özel şirkette de çalışmadım. Yani özel şirketler de var biliyorsunuz devlette. Ve bu dönemde bütün şeffaflık üzerinden meseleyi Cumhurbaşkanımıza fayda sağlamak merkezi üzerinden tutmaya çalıştım. Ama geldiğimiz nokta itibariyle artık verimli olamadım ve Cumhurbaşkanımızın etrafında sorunları paylaşan köyün delisi haline dönmem dolayısıyla ben müsaade istedim ve dostluğumuzun baki kalmasını istedim. Süreç devam etti. Çok farklı şekillerde yine gelişen bazı olaylar oldu. Fırsatlar çıktı AK Parti'nin önüne. Buradan dönebilir. Buradan kavis alabilir. Köprüden önceki son çıkış diye gördüğümüz, kendi aramızda konuştuğumuz, cemiyetler arasında senin de içinde olduğun yerlerde konuşulduğu gibi, her kahvehane köşesinde paylaşıldığı gibi başlıklar oldu. Bunlar benim nezdimde çok iyi değerlendirilemedi. Sonrasında da televizyonlarda artık bu durumun böyle gittiğini yorumlamaya devam ettim. Ben bu arada televizyonlara çıkmıyordum.
Evet.
Tarafgir bir pozisyonda olmam dolayısıyla etik bir karar aldım. Cumhurbaşkanımızın doğrudan yanında olduğum andan itibaren televizyonlarla çıkmayı, röportaj vermeyi kesmiştim. Çünkü artık bir tarafgir pozisyondaydım. Objektiflikten uzak bir yere evrileceğim için. Tekrar döndüm ve AK Parti'yi nasıl gördüğümü dışarıdan, bu işlerden az çok içinde olan biri olarak nasıl yorumladığımı paylaşmaya başladım. Şahsi bir durum asla söz konusu değil. Biz Cumhurbaşkanımızla dostluk, yol arkadaşlığı, adına her ne diyeceksiniz, abi kardeşlik, adı her neyse benim için çok önemli bulduğum bir aktör.
Şahsi bir meselemiz. Şu anda bir diyaloğunuz var mı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la?
Şöyle, ben AK Parti'den gittikten sonra devam etti tabii bu süreç. Yani AK Parti ile ilişkilerimiz kurumsal olarak bittikten sonra Cumhurbaşkanımızın yanında bulundum tabii ki. Birebir çalıştık bir süre daha. Yani çalıştıktan kastım profesyonel bir çalışma bağlamında değil ama ilişki bağlamında sürecimiz devam etti. Ama sonrasında artık profesyonel olarak benim şirketim bir karar vermek durumuna geldi. Yani burada NDR var, ajans tarafı var. Yani profesyonel bağlamda buranın giderleri var.
Evet.
Ticari bir akışı var. Dolayısıyla profesyonel olarak diğer partilerle bazı görüşmeler yaptım. Onlar geldiler. Benim Cumhurbaşkanımızla ilişkimizin sona erdiğini, profesyonel ilişkimize son verdiğimize dair duyan bazı liderler, Türkiye'nin önde gelen, mevcuttaki hali hazırda olan liderleri. Çünkü benim diğer taraflarla da ilişkim hep vardır. Yani o zemini hep yıllardır tutmuşumdur. Bu görüşmeler yapılırken bazısına ideolojik olarak yakın olamamam ya da orada verimli olamayacağımı düşündüğüm için, bazısının geleceğiyle ilgili hikayesini çok inandırıcı bulmamam ya da Türkiye sosyolojisine çok uygun olduğunu düşünmemem dolayısıyla ben 11. Cumhurbaşkanı ile çalıştım. 12. Cumhurbaşkanı ile de çalıştım. Birisi soft power'dı, diğeri hard power'dı. Hiç alakası olmayan iki insan. 13. Cumhurbaşkanı'yla da çalışabilirim diyerek böyle bir iddiayla gözlem yaptım kim olabilir diye. Meral Akşener'le çok uzun bir geçmişe dayalı diyalogumuz söz konusu, bir dostluk hukukumuz söz konusu. Yani ben Cumhurbaşkanımızla ya da diğer taraflarla çalışırken de Meral Akşener'le yıllar öncesinden bir hukuku olan biriydim. Arada abla kardeş zeminimiz söz konusu idi. Oturduk, kendisinin Türkiye hayalini, dertlendiği başlıkları, ne yapmak istediğini, nasıl varmak istediğini. Hani tümden geldik, tüme vardık diyebilirim bu görüşme esnasında. Evet. Beni inandırdı Türkiye'de, yeni Türkiye'de. Bir de şu var, Türkiye'de bir değişim olacak. Onu görüyorum. Yani Türkiye'nin siyasi aktörlerinde değişimler olacağı gibi Türkiye'nin siyasi olarak görüş açısı da değişti. Dolayısıyla bu değişime ayak uydurmaktan bahsediyoruz aslında. Meral Akşener aynı zamanda benim ideolojimi de benimseyen biridir. Yani bilmediği, arka planında bilinmeyen çok şey vardır. Bu benim için önemlidir. İdeolojik değerler benim için kıymetlidir. İnanmadığınız yerde benimle olamazsınız. İnandığınız yolda yürümeniz gerek. Ben hep böyle oldum. İnandığım yerde oldum. O nedenle Meral Akşener'le çok net bir zeminde bir profesyonel bir süreç başladı. Tabii kendisine de paylaştım. Dedim ki Cumhurbaşkanımıza bunu paylaşmam gerek. Kamuoyundan haberinin olmaması gerek. Çünkü herhangi bir yanındaki çalışan bir siyasi karakter değildim ben. Doğrudan hanenin içerisinde olan biri olmam.
Bir de kendisine farklı da yansıtılabilir.
Tabii. Bir sürü dedikodu, şu bu falan olabilir.
Bunu bekleyen birçok insan vardır.
Tabii.
İşte gördün mü?
Tabii. Cumhurbaşkanımıza ben izah edeceğim şekilde kendisine bu bilgiyi paylaştım, ulaştırdım. Tepki bende kalsın ama sonuç itibariyle...
O zaman sert bir tepki verdi.
Doğal beklediğim bir tepkiydi aslında. Ama işte Beral Hanım'la birlikte tekrar öyle başladı. Profesyonel olarak bir kampanya sürecine girdik. Süreç başladı. Ben Meral Akşener'le doğrudan birebir çalışma süreciyle öncelikle ilk fazımız böyleydi. Çünkü İyi Parti nedir? İyi Parti'nin arka planı nedir? İyi Parti'nin kodları, ideolojisi, bakış açısı, Türkiye hayali, tahayyülü nedir? Bunları doğru okumam gerekiyordu stratejiyi konumlayabilmem için. Ama Meral Akşener'le doğrudan yakın çalışma sürecinde bulunarak Bismillah dedik, başladık. Dilersen sonraki soruya geçebiliriz. Sonra ne olduğu eğer devam etmemi istersen devam edeyim. Bugün itibariyle hangi aşamadayız onu da paylaşabilirim.
Bence aslında orayı bitirmen lazım diye düşünüyorum yani.
Şöyle oldu. Tabii ben iktidar partisindeyken muhalefet ne söylerse bizi sıkıntıya sokar diye çalışan bir algoritmaya sahip. Oradan buraya ne gelirse bizi sendeletebilecek bir durumdur. Nerelerde boşluk, sıkıntılar ya da çözülmesi gereken boşluk bırakılmış alanlar söz konusudur gibi. Türkiye'de genel olarak bir kere şunu okudum. Meral Akşener doğrudan Tayyip Erdoğan nefretiyle siyaset yapan bir aktör olmadığını bana gösterdi. Tabii ki siyasi rekabet başka bir şey. Ki geçmişten hukukları vesaireleri falan da olan biri. Bir de böyle sözünün eli bir tarafı vardır Meral Akşener'in. Masaya koyduğunda Türkiye'de var olan başlıklar incelediğimizde, Türkiye'de var olan olumsuz başlıklar, sorunlar, çözümler vesaire, bu değerlendirmeleri yaparken muhalefetin şöyle bir algısı vardı yıllardır. AK Parti'nin oluşturduğu bir algıydı. Daha doğrusu bizlerin oluşturduğu bir algıydı belki. Çünkü çok eleştiriyorlar böyle, siz yaptınız zaten şöyle oldu falan diye. Bunlar hiçbir şey yapamaz algısı vardı. Yani bunlardan hiçbir şey çıkmaz algısı. Bunu tanıyorsunuz.
Aslında AK Parti hala devam ediyor bu politikaya şu anda.
Evet. Fakat onu 2019 yerel seçimleri sonrasında az önce verdiğim satır arasında olduğu gibi Ekrem İmamoğlu'da, Mansur Yavaş'ta, Muhittin Böcek'te, Antalya'da, bilmem işte Adana'da, Zeydan Karalar'da vesaire, sistemin ilerlemesinde herhangi bir sakıncanın olmadığı, yani bunlara geçince, tırnak içinde bunlar hiçbir şey yapamazı suya düşüren bir durum ortaya çıktı. Yani Türkiye karışmadı. Türkiye'de işler durmadı. Çöp dağları yok mesela, örnek veriyorum. Gibi durumlar ortaya çıktı. Bu pekiştiren bir başlıktır. Bunlar her şeye karşı zaten algısı ta Demokrat Parti, Adnan Menderes döneminden gelen bir algı ile oturmuş. Yani sağ kesim icraatı temsil etmiş, sol kesim de karşı çıkan kesimmiş gibi algı oluşturmuş. Bakın, algı diyorum, özellikle bunun altını çizerek paylaşıyorum. Oysa ki çok başarılı soldan gelen aktörlerin olduğunu da söyleyebiliriz siyasi süreçlerde. Şimdi bunlar her şeye karşı. Ben Meral Akşener'e sordum, siz her şeye karşı mısınız? Yani muhalefet, klasik ezber muhalefeti üzerinden gitmeyecek bir Meral Akşener gördüm. Dolayısıyla ilk faz olarak projeye değil ranta karşıyız diyerek bir çıkış yaptım. Tüm Türkiye'de İYİ Parti'nin ilk kurumsal kampanya süreci başladı. O sırada da zaten Meral Akşener sahada harıl harıl arı gibi çalışıyordu. Esnaf ziyaretleri yapıyordu ve İYİ Parti farkındalığı ortaya çıkmıştı. Yani İYİ Parti 8-10 bandı civarındayken, ya onu aştı galiba, 11-12'lere falan gibi bir yere evrildiği bir dönemden bahsediyorum. Evet. Onlar başlamışlardı ve bir profesyonel bir ele ihtiyaçları vardı. Bunu nasıl anlatacakları ve gösterecekleri bir ele ihtiyaç vardı. Ve ben de o sırada yollarımızın kesiştiği bir dönemi paylaşabilirim. Geçen yıl Ağustos ayından bahsediyorum.
Lanse edilen Ağustos. Aynen. Ama öncesinde bir diyalog var mı onu bilmiyorum.
Şahsıyla devam ettiğimiz bir süreç vardı ve ben de projeye değil ranta karşıyız. Yani biz kardeşim projelerin olmasından yanayız. Biz de projeci bir partiyiz. Biz de üretiyoruz ama arkasındaki rantın nasıl olduğunu anlatacağımız bir zemin üzerinden muhalefeti ortaya koyduk. Anlayışını, yani Meral Akşener'in ifade etmek istediği ve dertlendiği başlığı tam olarak böyle anlattık. Evet. Böyle başladık. Tabii biz Tayyip Erdoğan'ın şahsı üzerinden meseleye gitmek, ezber siyaseti üzerinden değil. Bakın, Türkiye'de muhalefetin içerisinde %1'lik sesi çok çıkan ama %1'i geçmeyen bir kitlesi var. İktidarda da var. Sesi çok çıkan ama %1'i geçmeyen. Partiyi ve liderleri yola getiren ya da yola sokan aktörleri var. Kimler bu? Ahmet mi, Mehmet mi? İsim telaffuz etmeni bir anlamı yok. Meral Akşener bunu yapmak istedi. Yaptı. Hurra diye böyle bir heyecan başladı partide. Yani bir kampanya dönemi.
Oluyor galiba.
Oluyor, bismillah. Hani giriyoruz mevzunun içine. Sonra bütün araştırmalarda gördüğünüz gibi o trend yükselmeye ve İYİ Parti her gün ekranlarda, altyazılarda bir manşet haline geldi.
Şu anda İYİ Parti'nin oy oranı nedir? 3 aşağı 5 yukarı.
16-17 civarında bir yerde. Önemli. 20'lere çıkmıştı.
Yeni kurulan tabii, bir parti
için. Tabii çok ciddi bir oy oranı. 20'lere kadar tırmanmıştı. Şu an itibariyle 16-17 ama seçim döneminde tekrar 20'lerin üzerine atabilir mi, bunu göreceğiz.
Mesela bu düşüşler, işte 20'lere çıkmıştı diyorsun ya abi. Aha, şu anda 16-17. Mesela ne, tam olarak ne düşürüyor bunu yani? İnsanlar bu kadar çabuk karar değiştiriyor mu oy verme şeyinde?
Çok hızlı karar vermez. Yani çok radikal, majör değişiklikler olmaz aslında. Fakat bir yerden yoğun olarak akan bir, biz çok kullanırız bunu, dip dalgayı okumak falan tabirini. Bu dip dalga bir dönem itibarıyla İYİ Parti'yi alternatif merkez sağın temsili haline getirdi. Dolayısıyla o süreçte işlenen ilmek ilmek, tabii kamuoyuna bunu inandırmanız gerekiyor. Yani seçmen şunu yaptı, kararsız kitle çıktı dışarıya, yani evini terk etti. Tamam, evi boşalttı. Hadi tam anlatayım sana olay nedir şu anda sokakta. Evini terk etti ama tavanın akmasından, rutubetten. Ama yukarıdaki komşusunun kavgasından, gürültüsünden. Ama tartıştığı herhangi bir komşusundan, yönetiminden vesaire. Ama aidatının fiyatından, ama kira, ev sahibinin fazla kira istemesinden. Ama conta bozuktu da çöp çöp çöp çöp damlıyordu bundan dolayı. Ama kapının önündeki sokaktaki logar kapağının kokusundan. Evi terk etti. Tasvir yapıyorum. Bir metafor olarak bunu değerlendir. Gitti bir bavulunu alıp bir otele yerleşti. Pansiyona yerleşti ya da akrabasının evine yerleşti. Emaneten. Çıktı ve dolaşmaya başladı.
Ev bakıyor.
Ev bakıyor. Gidiyor. Ya İyi Parti nasıl bir ev benim için? Ya burada yönetici iyi. Örnek veriyorum. Meral Akşener. Meral Akşener iyi. Ama ya komşusunda sorun var. X milletvekili. Ya ben bir CHP'ye gideyim. Ya burada abi güçlü burası. Çok güzel bir mahalle. Büyük bir mahalle. Tamam. Bu büyük bir mahalle. Burada oturulur. Merkezi de bir mahalle. Fakat yönetici sorunlu. Ya komşular beni çok da değerlendirme yapabileceğim şekilde değil gibi. Çok kalıplaşmış. Yıllardır burada ya insanlar. Ben yeni olursam beni kabul etmeyebilirler buraya gibi. Dolaşmaya başladı. Ya da yeni sitelere gitti. Ali Babacan'a gitti, Davutoğlu'na gitti. Bilmem orada bakıyor ama burada tam oturmamış diyor. Öteki tarafa gidiyor falan. Burada en olgun görünen parti İYİ Parti'ydi. Bizim gittiğimiz mitinglerde Meral Akşener'e ilgi nasıldı biliyor musun? Ben geçen yıl incelemek için bu işlerden biraz olsun anlayan biri olarak Meral Akşener'in gözlerine insanların nasıl baktığını gözlemlemeye çalıştım. Yani geliyor oraya ama ne yapmaya geliyor acaba diye baktım. Tabii parti tam olarak oturmuş bir parti olmadığı için. Diğerleri daha yeni ama bu parti de tam olarak oturabilir. Yani bir kez seçime girmiş. Olayı bu yani.
Evet.
Bu kadar. Çok yeni bir parti. Kültürü henüz tam olarak, yani şimdi AK Parti'de lidere nasıl davranılır, liderle nasıl diyalog kurulur, oradan nasıl program yapılır, oturması, kalkması, hiyerarşistik düzeni, sistemi, her şeyi bellidir. Yani makina gibi işleyen bir sistemi var.
Kurumsal.
Kurumsal. CHP'nin keza aynı şekilde bu sistemi vardır. Lider, genel başkan düzeyi, MYK'sı ne kadar... Dışarıdan İYİ Parti'ye bakıldığında bir tek Meral Akşener var. Meral Akşener yıllardır var olan ve bir kadın aktör. Olumlu tarafları, olumsuz yanları vesaire gibi bir değerlendirmesi var. Ama partiyi okumak istiyor. Yani İYİ Parti nedir? Bu tam anlaşılmıyor. Yani İYİ Parti nedir? Bana sorduğunuzda ben de İYİ Parti nedir? Ben felsefi bir şey olarak size bunu kavramsal olarak anlatamam. İYİ Parti Atatürkçü hassasiyetlere sahip, ulusalcı, milliyetçi bir damarı tutan, Ege, Akdeniz sahil şeridinden daha çok oy bağlamında karşılık bulan falan. Ben size bunun tabanını anlatırım. Kitleyi, kime dokunduğunu hepsini anlatabilirim. Ama kavramsal olarak muhafazakar demokrat diye tarif edilen AK Parti gibi bunu ben size anlatamam. Dolayısıyla İYİ Parti'yi insanlar ilgiyle izlemeye başladılar Adem. Bu süreçte İYİ Parti'ye olan ilgiyi göstermek de kıymetliydi. İYİ Parti bu sükseyi yaratabilecek atılımlarda bulundu. Biz de bu arada buna katkı sağladık.
Faruk abi diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi çok efsane bilgiler. Tam bir böyle sezon açılışı programı oldu yani.
Eyvallah. İnşallah hayırlısı olsun. Kim kazanırsa kazansın hayırlı olanı dilemek gerek.
Evet.
Yani gerisi teferruat.
Kazanan ülkemiz abi. Olsun.
Kazanan ülkemiz olsun ya. Gerisi gerçekten teferruat yani. Yani onun peşinden de gidebilirsin. Bu taraftar da olabilirsin. Eyvallah olabilirsin. Ama abi memleket gidiyor. Yazık değil mi yani? Şu sokaktaki vatandaşın derdini okumak kıymetli. Dertlenmek kıymetli. Ben mevcut hali hazırda olan, var olan liderlerin içerisinden bu dertlenenlerin var olduğu gibi hiç umursamadan sadece siyasi pozisyonlarını tutmak için sokakta olanları da görüyorum. Üzülüyorum gerçekten. İnsanlar çünkü arkasından gerçekten dertlenerek gidiyor. Beni temsil etsin istiyor. Ama adamın hiç umurunda bile değil yani. Gündeminde yok onun derdi yani. Herkes kendi pozisyonu. O yüzden memleket kazansın.
Umarız
doğru insanlar masada olsunlar. Güzel insanlar masada olsunlar. Ha şunu da söyleyeyim. Bu gideceğimiz seçim, bu da manşetin olsun senin Adem Metan'a vereyim. Bu seçim de bence 5 yıllık bir dönem falan olmayacak bir seçim. Olacak ve ondan sonra yeni ve gerçek seçime biz ondan sonra gideceğiz.
Wow, bu tabii. Bomba buydu.
Net. Net olarak ben bu seçimin gerçek, Türkiye'nin değişimi için gerçekleşecek olan bir seçim olarak değil, bir ara seçim gibi görüyorum bu seçimi.
Seçimi
sonrasında gerçek seçime o zaman gideceğiz. Belki bu aktörlerin neredeyse birçoğu olmayacak.
Seçime belki aylar kala 2023 özeli seninle tekrar çekeriz Faruk abicim. Hepinizin yakından tanıdığı, ekranlarda bildiklerini söylemekten çekinmeyen, hem AK Parti'de hem de şu an İYİ Parti'de çok önemli görevler üstlenmiş, İyi Parti'deki görevi devam eden ama aynı zamanda
tam
Türkiye'de...
İyi Parti'de kurumsal olarak değil ama Meral Akşener'in şahsı üzerinden. Evet,
ama yine de İyi Parti evet. diyebiliriz.
Yani. Tabii Meral Akşener de oranın genel başkanı oldu.
Türkiye'de araştırma denildiğinde de akla ilk gelen isimlerden bir tanesi. Faruk Acar bugün konuğumuzdu. Çok keyifli, uzun soluklu ve belki de birçok şeyin ilk kez konuşulduğu bir program oldu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, hangi görüşte olursanız olsun düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.